Merhaba, ben Melda.
Ben Leyla.
Biz bugün yine kanepedeyiz ve gerçekten karantinanın 4. haftasında artık çok sıkıldık.
Ama yayınlarımıza hiç durmadan devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere Hakan Hepcan'ın kanepesine ışınlanmıştık. Hakan Hepcan da bize dedi ki sizi Bora Cengiz'in kanepesine ışınlamak istiyorum dedi ve bugün aramızda Bora Cengiz var. Hoş geldin Bora.
Hoş bulduk, merhaba.
Karşımızda bir yakışıklı var. Zaten Hakan Hepcan kendisini anons ederken çok yakışıklı birinin kanepesine gönderiyorum sizi demişti. Gerçekten kızlar, eminim aranızda tanıyanlar vardır. Tanımayanlar da bir Instagram profilimi ziyaret etsin diyorum.
Teşekkür ediyorum vallahi. Çok güzel bir pas oldu bana da. Herkese selamlar, sevgiler öncelikle bu karantina günlerinden. Ben çok sıkılmadım ya. Galiba evde olmak keyif veriyor bana bile diyebilirim.
Gerçek bir kanepeci var karşımızda.
Yani uzun süre tabii çalışmış olmanın da verdiği belki bir ara gibi geldi bana. Dolayısıyla böyle bir yandan evde vakit geçirmenin de değerini anlamış oldum bu aralıkta.
Neler yapıyorsun peki? 4 hafta kadar oldu. Bu 4 haftan nasıl geçti özetlemek gerekirse?
Çok fix şeyleri saymayacağım. Yani Netflix'ten film izliyorum, işte kitap okuyorum, dinliyorum. Bunlar zaten banko cepte. Bunun dışında bu ara birazcık ara verdiğim müzik olaylarına evde kendi kendime geri döndüm. Daha doğrusu kendi kendime değil, bir arkadaşım yardımcı oluyor bana bu konuda. Ama tabii mesafemizi koruya koruya böyle dezenfekte ola ola sürekli evden müzik yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında işte hafif böyle sinema tekniklerine merak sarmış durumdayım. Biraz onları araştırıyorum. Kamera arkasına da merak olan bir oyuncuyum ben. Bakınıyorum ya, keyifli geçiriyorum aslında vaktimi.
Kendini besleyerek karantina günlerini geçirenlere hayranlık duyuyorum. Ben hala karantinanın 4. haftasında da hiçbir şeye konsantre olamıyorum.
Yani dürüst olmak gerekirse ben de gerçekten müthiş konsantre değilim. Yani şöyle bir izlenim uyandırmayayım size. Her sabah kalkıp işte 50 şınav 50 mekik üstüne Tolstoy okuyup falan güne başlamıyorum. Tabii ki bir takım şeylere konsantre olmakta ben de güçlük çekiyorum. Bu size anlattıklarım, bahsettiklerim yapabildiklerimin bir kısmı diyeyim ama gerçekten kanalize olmak, konsantre olmak şu günlerde bir tık daha güç bence de.
Ama kendimizi ite ite bir noktaya getirdik diye düşünüyorum yani 4. haftada. Bakalım bundan sonra biraz daha zorlaya alim olacağız, bir şeyler olacağız, bir uzman olacağız yani. Bir başka şansımız yok, daha kaç ay buradayız bilemiyoruz açıkçası.
İşin en kötü tarafı da önümüzü görmemek yani. Hani ne kadar süreceğini bilmiyoruz ya bu sürecin. En karamsar tarafı galiba orası.
Kesinlikle, tam onu söyleyecektim. Yani karşımızda bir bitiş noktası olsa kendimi böyle şafak saya saya motive edeceğim. Ama böyle bir sonsuz işaretiyle baş etmek zorlaştı benim için arkadaşlar. Neyse, ben kendimi Haziran sonuna fixledim. Sizce ne zamana kadar bu iş sürecek?
Ya açık konuşmak gerekirse ben bu konuda konuşmamın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Şuraya bağlayayım daha doğrusu. Bu konuyla ilgili farkında mısınız bilmiyorum ama herkes bir uzman olmuş durumda ya. Herkesin bir tavsiyesi var. Herkesin bir metodu, önerisi. Bence çok fazla bilgi kirliliğine yol açıyor ve bu insanları bu süreçte daha fazla demoralize ediyor. Zaten haberler sürekli ölüm haberleri, işte sokağa çıkma yasağı vesaire, şu gibi bu gibi karamsar şeylerden söz ederken bu bilgi kirliliğine yol açmamak adına birazcık atıyorum Sağlık Bakanlığı'nın şeylerini retweet etmeye ya da gerçekten bu işin uzmanı olduğuna emin olduğum kişilerin bilgilerini paylaşmaya özen gösteriyorum. Bunun ne zaman biteceğini inanın bilemem. Kimse bilemez bence ama dünyanın çeşitli yerlerinden güzel haberler geliyor. Çok da karamsar olmamak gerekiyor bence. Kontrol altına alınır bir noktadan sonra.
Ya Boracığım, o kadar sakin sakin, o kadar tatlı tatlı, o kadar böyle naif naif anlatıyorsun ki sen ne kibar bir çocukmuşsun ya. Hiç Instagram profilinden böyle bir imaj yoktu bende yani.
Daha bence böyle de canım.
Karşımıza bir playboy çıkacak, işte onunla biz uğraşacağız gibi hissederken karşımızda bir beyefendi var.
Evet. İsterseniz uğraştırabilirim daha çok erken.
Oralara da geleceğiz diyor. Tamam, peki. Alırız.
Peki bu oyunculuk serüveni nasıl başladı? Nasıl oldu bu işler?
İlk kez size anlatayım. Bir gün kapım çaldı. Elinde kutu olan bir adam geldi. İçinde bir tuş vardı ve dedi ki Bora, eğer bu tuşa basarsan sen çok ünlü olacaksın ama Türkiye'nin bir yerinde biri ölecek. Ben o tuşa bastım. Rıza abiydi ama ben bugünlerdeyim. Gibi bir hikayem yok ne yazık ki. Yani çocukken merak sarıldım. Çok şanslıydım ki ilkokul öğretmenim birazcık zeki bir adammış. Benim bu konuda yetenekli olduğumu öngördü.
Ağaç yaşken eğilir deyip.
Tiyatroya evet itti. Gerçekten itti yani. Boş bir kağıda imza attırıp okula tiyatro kulübü açılmasının dilekçesini verdirtmiş bana haberim olmadan. Nitekim o oyunda da işte Deli Umrul oynadık ve ben çok keyif aldım sahnede olmaktan. İlkokuldan itibaren de ne yapmak istediğimi aslında biliyordum. Birazcık şanslıydım ki ailem de bu anlamda beni hep motive ettiler. Basamak basamak geldim diye düşünüyorum ya. Yani konservatuvar okudum. Ne yapmak istediğimi bildiğim için bu anlamda da şanslıydım. Keyifli oldu benim için de süreç. Ama kimseye tavsiye etmiyorum yani bir yandan da.
Neden tavsiye etmiyorsun?
Yorucu. Mental olarak çok yorucu.
Şan şöhretle baş etme kısımları mı yorucu?
Yoksa sektörün ağır şartları mı?
Genel olarak aslında her şey bütünüyle yorucu. Yani erken yaşta başladım ben. 14 yaşında falan kamera karşısından para kazanıyordum. İlk reklamımı çekmiştim daha doğrusu.
Müthiş.
Dolayısıyla birazcık yavaş yavaş geliştiği için süreç bende. Yoruldum diyebilirim bu anlamda. Çünkü bir yandan okumanız gerekiyor, üniversite okumanız gerekiyor ama bir yandan başka bir ilde dizi çekmem gerekiyor vesaire gibi birçok şeyle baş ettim. Ambulans sesi rahatsız ediyor mu arada?
Ambulans olsun. Sesi artık İstanbul'un fon müziği gibi oldu. Eminim izleyicilerimiz de çok alışmıştır buna.
Çok geçiyor, evet, özür diliyorum bu anlamda. Çok izole bir yerden size seslenemiyorum.
Estağfurullah. O zaman Bora'nın biraz önce bahsettiği karantina vallahi bana çok iyi geldi, iyi bir ara geldi dediği noktayı şu an algılıyoruz. Çünkü 14 yaşında çalışmaya başlamışsın sonuç olarak. Öyle ya da böyle 14 yaşından beri aktif olarak çalışan biri var karşımızda. Zannediyorum ki 30 yaşındasın değil mi? Yanılmıyorum.
29 tamam. Diyelim.
29 diyelim.
29,5. Evet, daha 29.
Aralık'ta doğanlar hep bu ikilemi yaşıyor. Ben de Aralık'ta doğduğum için seni çok iyi anlıyorum. Herkes 30'ken ben de 29'dum ama onlar da geçiyor canım.
Geçiyor. Yorum yapmıyorum bu konuda. Yani 20'li yaşların daha bir böyle gençliğe yakın tarafı var ya. Şimdi 30 artık bir daha bir başka nokta. O yüzden ne kadar geç dersem o kadar iyi gibi.
Ya ben şöyle söyleyeyim, 30 bence baya baya iyi, hiç gözünü korkutma, oldukça iyi gelecektir herkese geldiği gibi bence.
Yani açıkçası dediğim gibi hayata erken yaşta atılan biri olduğum için zaten ne yazık ki bir tık erken olgunlaşmak zorunda kalanlardanım. Çok iyi bir şey değil bence bu. Herkesin çocukluğunu yaşaması, daha çocuk yaşaması ve hayatını da çocuk sürdürmesi bence en güzeli. Dolayısıyla o yüzden 30 beni çok korkutmuyor ya mental olarak.
Peki demin sektörün şartlarından bahsettik. Zorlayıcı işte dizi süreleri, şunlar bunlar. Okey, şan şöhret kısmından bahset biraz bize. Bizim kanepenin konuları daha fanfinfon konular. Neler oldu o şöhrette? Şimdi Bodrum Masalı gibi bir dizide oynadın. Genç kızların sevgilisi oldun. Bir anda eminim ki takipçi sayıları pırpır arttı. Ve DM'leri almaya başladın. Neler oldu o süreçte? Neler yaşadın genç bir erkek olarak?
Ya gerçekten böyle zıpır hikayeler anlatmayı çok isterdim ama hakikaten o kadar oturaklı gelişti ki az önce de bahsettiğimiz üzere bu süreç. Hep böyle ne olacağını bile bile ilerlediğim için gelen tepkiler, işte atıyorum o takipçinin artması, yani bende takipçi bir işle artmadı. Hep gerçekten böyle senelere yayılan bir artış oldu.
Doz doz
kemik
diyorsun.
Kemik bir kitle oluştu. Evet, doz doz oldu. Yani bir işte 1 milyon olan insanlardan çok şükür ki değilim. Çünkü ciddi bir psikolojik sınav bence o.
O zaman etrafında da görüyorsundur, şahit oluyorsundur. Gerçekten işin şan ve şöhret kısmı bu mesleği çok farklı yerlere götürebiliyor.
Ya tabii bunun ekmeğini yemek çok kolay eğer sorunuz buysa. Yani ben de bunun gayet rahatlıkla altını kazıyıp oralardan bir şeyler bulabilirim. Instagram DM kutumu görmeyin. Ama
neler var o DM kutusunda, neler var biraz anlatsana. Böyle ünlü ve yakışıklı bir erkek olmanın hissini merak ettiğim için soruyorum. Burada kanepede biz bizeyiz. Neler yazıyorlar bu DM'lerden?
Yani şöyle, bazen hani gerçekten şey diyoruz ya, hani bir kadına ya da erkeğin fark etmez mesaj yazarken belli bir sınırı geçmemek lazım diye. O sınırı geçenlerle dolu DM kutum.
Genç kızlarımız biraz zorluyor zannediyorum ki bunu birçok kişiden duydum. Özellikle hani gerçekten şöhret olma da gerek yok. Güzel bir kadınsan yahut yakışıklı bir erkeksen ya da kendini bir şekilde sosyal medyada göstermek hoşuna gidiyorsa ve bu şekilde bir sosyal medyan varsa zannediyorum o DM kutuları öyle ya da böyle doluyor. Yani bunu herhangi bir kişi de söyleyebilir gerçekten.
Çok klişe bir yaklaşım olacak belki ama DM kutularından ziyade önce kafayı doldurmak gerektiğini düşünen bir adam olduğum için hep altını doldurmak lazım ya. Yani çok affedersiniz ama bana memesini atmasın ama okuduğu bir kitabı atsın. Beni daha çok etkiler.
Kızlar duyun. Memeleri atmıyorsunuz. Kitap okuyorsunuz, özet çıkarıyorsunuz. Biraz böyle akıllı uslu tipler gibi görünüyorsunuz. Her gördüğünüz yakışıklı çocuk boş beleş meme popo fotoğrafları peşinde değil. Buradan da bunu
çünkü
görmüş olalım.
Böldüm seni ama bunu mesela gerçekten bir kadına yaptığımızda çok ayıp oluyorsa bunu erkeğe yaptığımızda da çok ayıp olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bu taciz aslında bir nevi.
Tabii ki taciz.
Tabii ki canım. Şimdi yani.
Atmayın da demiyorum ama
şaka yapıyorum. Hobi olarak yine
hobi olarak.
Hobi olarak. Ya gerçekten konu hep benim için zekaya geliyor. Ya ben buna çok önem veren biriyim. Dolayısıyla biraz etkilemek isteyenler varsa tüy olsun. Biraz zeki şeylerle gelsinler ama bir yandan da başımın bağlı olduğunu da söylemiş olayım.
Karantinada kimdesin?
Kız arkadaşımla geçiriyorum karantina sürecini.
Instagram'dan stalklarken kızlar buna da dikkat edin lütfen.
Peki şu anda kız arkadaşınla birlikte karantinan devam ediyor. Sonuçta aynı evdesiniz yaklaşık bir ay kadar. Nasıl geçiyor bu süreç?
Sanırım şanslı kişilerdenim. Bilmiyorum biliyor musunuz ama boşanma talepleri 4 katına çıkmış şu süreçlerde.
Evet, evet.
İnsanlar deli gibi birbirini yiyorlarmış. Şanslıyım, hayatı bana kolaylaştıran bir insanla karantinadayım. Ben de elimden geldiğince ona kolaylaştırmaya çalışıyorum. Sadece karantinayı değil aslında hayatı zaten birbirimize kolaylaştırdığımız için birlikteyiz. Dolayısıyla iyi geçiyor. O anlamda bir sıkıntım yok. Yani birbirimizin saçını başını henüz yolmuyoruz. Daha tabii mesela 3 yıl daha böyle giderse ne olur kimse bilmiyor ama.
Maşallah diyelim. Peki yemekleri kim yapıyor?
Biraz düşündüm. Beraber yapıyoruz. Yani şöyle bir gün o yapıyorsa toplama işleri bende oluyor. Bir gün ben yapıyorsam o topluyor gibi iş bölümleri yapıyoruz. Sadece onun ve sadece benim yaptığım şeyler de var. Atıyorum süpürge ve silme olayı sadece bende. Ama bunun karşılığında bulaşık topuna ben hiç girmiyorum. Gibi güzel iş bölümlerimiz var.
Herkes hayat köşesini kapmış.
Aynen öyle. Herkes kanepenin bir yerine kurulmuş durumda.
Ben House Party üzerinden bir sürü arkadaşımla karantina sürecini konuşuyorum ve sevgilisiyle karantinada olan herkesin şikayet ettiği konu şu: erkekler hiçbir şey yapmıyor, kızlar sabahları kahvaltı hazırla, akşamları yemek yap, yemek sepetinden bir şey söylemiyorlar şu anda ve tüm yük kadınların omzunda. Herkes bundan şikayetçi ve bizim kızlar da alışkın değiller. Eve temizlikçi geliyordu. İşte ne bileyim yemek sepetinden söylüyorlardı. Hazır ayaküstü bir şeyler atıştırıp eve geliyorlardı. Bizimkiler de alışkın değil. Orada çok büyük kırgür çıkıyor. Beyler, kızlara yardım edin. Ataerkili evet, evet, bırakın.
Kesinlikle. Artık
yani
bu iş bunu kalmadı.
Bunu sadece karantina sürecinde değil, hayatının zaten her anlamında kesinlikle bunu konuşmamız bile bence çok saçma. Herkesin kendi işini kendi yapabiliyor olması lazım zaten. Kendi işini kendi yapamayan da kendini erkek demesin bence.
Çok güzel söyledin Bora. Right. Çok güzel söyledin.
Ya çok basic bir şey aslında bu ya. İnsanın kendi yediği tabağı mutfağa götürebiliyor olması çok insani bir şey aslında. Bunu anlatıyor. Yani hani insanlara el yıkamayı öğretiyoruz ya şu karantina sürecinde. Şey diye bir tweet atmıştım. 2020'de biz uçan arabalar, ışınlanma falan olur diye düşünüyorduk ama gel gör ki millete elini yıkamayı öğretiyoruz diye. Ya aslında bunlar çok basic şeyler yani. Bunları niye gerçekten konuşuyoruz bilmiyorum.
Maalesef keşke bunları konuşmamıza gerek olmayan bir dünya olsa. Tam konu burada açılmışken senin kafanda neler var? Yani şu anda dünya ve Türkiye'nin gerçeği ortada. Belli bir sosyolojik yapımız var. Daha çok ataerkil, biraz önce bahsettiğimiz sorunlar yaşanıyor. Sence bundan sonra nasıl bir sosyolojik çerçeve içerisinde olacak Türkiye en azından ya da dünyada olabilir?
Dünyada tabii ki karantinadan sonra bir takım şeyler eskisi gibi olmayacak bence. Yani biri çıkıp çok iyi bir bilim adamı, virüs bitti, her şey yolunda, yine sokağa çıkabilirsiniz dese bile bence bu noktadan sonra yine insanlar sokağa çıktığında birbirleriyle olan mesafelerine dikkat ediyor olacaklar. Her şeyi ellemiyor olacaklar, ellerini daha sık yıkıyor olacaklar gibi geliyor. Aslına bakarsanız bir anlamda daha temiz bir dünya bizi bekliyor olabilir. Çünkü gerçekten dışarıda biz olmadığımızda hava çok güzel, oksijen var, mazot kokusu yok. Farkında mısınız bilmiyorum ama ben hayvanları beslemek için sık sık çıkıyorum. Bu anlamda da gerçekten o oksijeni alıyorum havadaki. Farkında ya, mısınız? Hava ne güzel.
Köpek sahipleri çok şanslı. Köpek yetiştirme bahanesiyle güzel güzel turluyorlar. Ben bakkala giderken bile üstümde o sosyal baskıyı hissediyorum. Ulan niye çıktı dışarı? İşim mi var? Herkes birbirine böyle bakmaya başladı ya.
Bu bir süreç yani. Ne kadar daha böyle gidecek gerçekten az önce de söylediğim gibi bilmiyorum ama evet yani bu hepimizin galiba hayatına bir şekilde girdi ve ne zaman biteceğini bilmediğimiz ve yeni bir dünyanın da geleceğine sonrasında emin olduğumuz bir süreç.
Senin kendi köpeğin var mı?
Vardı ve ne yazık ki 2018'de kaybettim Dino. Ben yaklaşık olarak 24-25 sene falan köpek besledim. Ya hep köpekle yaşadım, köpekle büyüdüm. Bir süre sonra da yine muhtemelen bir köpek sahipleneceğim diye düşünüyorum.
Süper. Instagram'da sokak hayvanları için yaptıklarını görüyoruz. Perde arkasında neler oluyor?
Valla şu süreçlerde hayvanlar çok aç ya. Yani sokaklarda tabii insanların olmaması, işte onlara yemek veren, ne bileyim, dönercilerin vesairecilerin açık olmayışı onları çok etkilemiş durumda. Hayvanlar hem yemeğe hem sevgiye çok açlar dışarıda. Ben de olabildiğince onlara mama vesaire, su gibi basic yardımlarda bulunmaya çalışıyorum. En azından evimin çevresindekilere yapıyorum. Herkes bunu yapsa çok tatlı olur.
Evet, zaten belediyeler de bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Bunu görüp bazı insanlar gerçekten içini rahatlatabilir ama yine de belediyenin yetişemeyeceği birçok yer var. O yüzden sokak hayvanlarına, kuşlara, aynı zamanda biliyorsunuz martılarımız var İstanbul'da, asla doymak bilmeyen. Yani birilerinin onları doyurması gerekiyor şu anda.
Devasa martılarımız.
Devasa evet, martılarımız. Beslenen. Evet, ekmekleri, yani sokakları en azından bırakıyor olmak lazım. Onlar doymuyorlar biliyorsunuz asla.
Biliyorsunuz İstanbul martısı ayrı bir hayvan türü olarak geçti literatüre.
Evet.
Artık İstanbul martısı.
Bu zaten vapurlar dolayısıyla genetikleri değişti dediğin gibi. Yani simit yiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde martılar ekmek, hamur yemiyorlar ama bizimkiler bayağı simit, peynir yiyorlar.
Çöpten besleniyorlar.
Ya evet, işte aslında bu karantina sürecinde gerçekten onlara yaradı diyebiliriz biraz sokak hayvanlarına. Pandalar çiftleşmiş bir şeyde.
Evet.
Muazzam bir haber.
Ya inanılmaz. Ya. Nasıl stres oldularsa, yani ben şeyleri de çok seviyorum şu anda etrafta gördüğümüz, hani bu gerçekten hayvanları hayvanat bahçelerine kapatıp üzerine gidip resim çektik. Yok işte ne bileyim Tayland'a gitti insanlar, fillere sarıldılar, üstlerine bindiler falan, yani çok sanki hani
bana da korkunç geliyor.
Çok nasıl bir hani bunu neye bağlıyoruz gerçekten hiç anlayamadım neden yaptığımızı, motivasyonunu. Hani şu aşamada gerçekten bizlerin, insanların, onların yerinde olduğumuz noktada ne kadar rahatlamışlar. Gerçekten bayıldım o habere.
Ya bu pandalar aynı şey gibi oldu. Hani bizlere tüp bebek tedavisi senelerce görüyorlar, çocukları olmuyor. Tedaviyi bırakıyorlar, bir rahatlama geliyor ve bebek sahibi oluyorlar. Aynı onun gibi oldu. Baskıyı çektiğimiz anda pandalarımız çiftleşti. İnşallah güzel panda yavrularımız da gelir.
İnşallah, çok tatlılardı.
Güzel bir temenni oldu gerçekten.
Karantina bebekleri.
Demin ataerkillikten bahsettik. Ataerkil sistemi şu anda karantinada sürdürmeye niyetli tipler mevcut. Yalnız bunlar dışarıya avlanmaya da gitmiyorlar. Böyle bir ataerkillik. Evdeyiz abi. Ataerkillik diye bir şey yok arkadaşlar. Allah, ava gitmiyorsanız ataerkillik yok.
Gidemiyorlar.
Bu zaten değişecek diye düşünüyorum. Yani bu bir süre sonra... Ya, bizim çocuklarımız artık böyle olmayacaklar diye düşünüyorum.
Peki korona sonrası nasıl bir erkillik sistemi olacak?
Farkında mısınız bilmiyorum. Virüs daha çok erkeklere bulaşıyor. Herhalde biraz daha tedbirli bir erkek güruhu karşımızda olacak diye düşünüyorum.
Umuyoruz. Pek sanmıyorum ama gerçekten.
Ya biraz topa basması lazım galiba Türk erkeklerin. Çok coşkulu geliyorlar bana.
Ya da şimdi bu erkek sayısı azalacak, yine erkek nüfusu azalacak. Kadınlar bir kapışacaklar mı erkekler için yine eskisi?
Savaş zamanlarındaki gibi diyorsun.
Savaş zamanlarındaki gibi diyorum, aynen.
Birçok arkadaşım mutlu olacaktır bu duruma.
Sizlerden evet.
Sizin türünüz için güzel bir şey.
Ama abi sonra siz ölüyorsunuz, yine olan bize oluyor ya.
Ya işte bu denge ya. Dengede olması gerekiyor hayatta her şeyin. Her ne kadar işte bu eşitlik de aynı şey ya. O eşit olması gerekiyor. Dengede olması gerekiyor. Birinin daha üst, birinin daha alt vesaire olması gerekmiyor. Çünkü hani bu ataerkillik de çok fazla sömürülen. Hayır işte kadın üstünlüğü falan gibi şeyler de bana birazcık fazla aşırı geliyor. Hayır ya, eşitiz. Kimse kimseden üstün değil, olmasın. Farklı asetlerimiz olduğu kesin bu arada, gerçekten farklı türler olduğumuz kesin. Ama bu birinden daha üstün ya da daha alt seviyede demek değil bence. Herkesin ayrı bir uzmanlık alanı var sonuçta.
Kadın erkek eşitten ziyade kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Sanki daha doğru bir tanımlama gibi geliyor bana. Çünkü elma ile armut gibi kıyaslayabileceğin meyve türleri gibi değiliz yani. Hani gerçekten bambaşkayız. Kadın erkek bambaşka ama eşit haklara sahipler. Bir gün kahvaltıyı sen hazırlarsın, o toplar. Bir gün o hazırlar, sen toplarsın. Buradan birilerine mesaj gitsin istiyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Kusura da bakmayın.
Bence yani hala bunu yapmayan herkese mesaj gitsin. Yani ötekileştirmemek lazım. Fanatizmden kaçınmak lazım. Aslında mevzu kadın erkek değil, insan ilişkileri. Hangi ırktan, türden, dilden, renkten olduğundan bağımsız olarak herkesin birbirini anlayışla karşılayıp onun senden farklı olduğunu kabul edip ve barış içinde yaşamak lazım galiba. Olay bu. Çok mu sıkıcı konuşuyorum ben?
Çok sıkıcı konuşmuyorsun ama ben seni o kadar piç bir tip gibi düşündüm ki Instagram'da baktığım zaman. Şu anda ben şaşkınlıkla ya ne düzgün çocuk, ne ben düzgün de. Çocuk diye şaşkın şaşkın bakıyorum. Çapkınlık soracağım, kız arkadaşımla mutlu bir ilişkim vardı. İşte gelen DM'leri soracağım, bana kitapları anlatın arkadaşlar, meme göndermeyin diyor. Yani ben türünün son örneği.
Birazcık tamam, biraz çizgimin bir tık daha altında bir profil çizmiş olabilirim. Şimdi o kadar da senin anlattığın çok korkunç bir profil geldi bana, o kadar da sıkıcı
nadir değil. Bulunan, sıkıcı demedim yanlış anlama, nadir ama bulunan.
Ama sıkıcı geldi kulağa, kulağa sıkıcı ama geldi. Biraz daha aslında bu böyle değilim yani. Şimdi tabii ki size konuşurken bir tık abartıyorum yani, siz de tahmin ediyorsunuzdur yani.
Rahat ol şekerim, kanepedeyiz.
Ya en tamam, son zaten... Bunlarla gelin. Hakan'la yaptık. Hakan da bizi çok şaşırttı. Yani Hakan'ı biz geçmişten bildiğimiz için onu biraz didiklemek kolay oldu. Çünkü şu an çok aşık bir profil. Çok aşık karısına. Müthiş mutlular. Onda da biz aşka inandık. Yükseldik Melda ile birlikte. Ama Hakan'ın geçmişini bildiğimiz için güzel oldu o. Yani oralardan girdik. Şimdi seni bilmiyoruz.
Sen kirli geçmişini kendin anlatacaksın bize artık. Anlat bakalım. Dökül.
Dökül.
Aslında çok haklısınız. Yani Instagram profilime girip incelediğinizde ya bu anlamda şöyle bir sıkıntı çekiyorum ben de. Şimdi dediğim gibi uzun zamandır kamera önündeyim ve bana hep şöyle roller geliyor. Yani Peach, sinsi, işte başrolün sevgilisini ayartan, zengin ailenin yakışıklı işte Amerikan arabasıyla gezen çocuğu falan. Belki de bilinçaltınıza böyle kazınmış olabilirim.
Televizyonun
yani
etkisi.
Bana gelen roller de hep bu şekilde. Niye bilmiyorum, arkadaşlarım şey diyor ya, Bora sen aslında çok da böyle bir adam değilsin ama hep sinsilik, bir böyle kötülük, hep böyle bir Amerikan arabasıyla gezip böyle birinin sevgilisini ayartma. Bilmiyorum neden ya.
Yönetmenler işte, de benim gözümle görüyor seni demek ki.
Dünya öyle görüyor beni.
Çok sen öyle olmasan da sonuçta bugüne kadar oynadığın bu karakterlerde sonuçta bu personayı yaşamışsın. Sonuçta bunları da biliyor, araştırıyor, görüyor. Bir şekilde bilgin oluyor olması gerekiyor ki bunu bu şekilde oynayabiliyorsun ki başarılı olmuşsun ki devamı da geliyor aynı zamanda. Yani bu
galiba
bir yerlerde var
ben.
Sen. Ya yok canım, mesela öyle bir şey demek istemedim. Ama hani bir yerlerde bir noktada derinlerde bir yerlerde bilinç altında ya çok gözlemledin ya da bir noktada bir şekilde içinden biliyorsun. Bakacağız hangisi çıkacak Melda. Karar verelim sonunda.
Ya bence burada kirli bir geçmiş var ya. Burada bir kirli geçmiş var ya.
Bak yay burcu
hangimiz
hemen.
Hangimizde yok.
Hangimizin yok bak. Bak.
Hangimizin yok tabii canım.
Mesela sende neler var?
Ya tabii madem
kalp kırdın mı yani? Uzayda kayboldun mu mesela? Bizim bir çok sevilen bir bölümümüz vardı. Uzayda kaybolan erkekler, flörtler, kadınlar. Yani bir hepimiz uzayda kaybolmuşuzdur. Sen uzayda kayboldun mu hiç?
Yani uzayda da kayboldum. Uzay boşluğum da çok kalabalık. Çok fazla başıboş uydu geziyor oralarda. Ama işte bunları bir noktadan sonra insan büyüdükçe daha sakinleşiyor. Şimdi şöyle, tabii ki erken yaşta kamera önüne geçmiş olmanın ekmeklerini yemedim dersem yalan söylemiş olurum. Rahat bir gençlik yaşadım. İşte ben Pera Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlıyım. Tiyatro okudum orada ve benim okulumun iki sokak arkası Hayal Kahvesi'ydi. Çok gecem vardır ki
o
Hayal
zamanlar.
Kahvesi'nden, Line'dan, Nature and Peace'den okula gitmişliğim olan çok gecem vardır. Dolayısıyla tabii galaksi o noktada biraz kalabalık.
Ah İstanbul'un
o
zamanları.
Ne noktada tek eşliliğe dönüş yaptın? Yani seni bu... Bir sürü kız var çevrende, popülersin. DM kutuları doluyor, taşıyor. O kolundan çekiyor, bu kolundan çekiyor. Bütün bunların ortasında nasıl şu anda kız arkadaşım da karantinadayım ve mutluyum noktasına geldin? O kırılma noktası neydi?
Vallahi dürüst konuşmak gerekirse ben hep ilişkilerim sırasında hep tek eşli bir adamdım zaten. Belli bir yaştan ve belli bir farkındalıktan sonra en azından. Dolayısıyla tek eşlilikle ilgili bir sıkıntım yok. İnsan sevdiği ve mutlu olduğu insanla beraberken şayet bir başkasıyla olma ihtiyacı hissediyorsa zaten o noktada öncelikli olarak yanındaki insana bunu söylemesi ve ayrılıp bunu yapması gerekiyormuş gibi geliyor. Ya bu çok basit bir denklemmiş gibi geliyor. Çünkü onunla olmak istemiyorsan ve bir başkasını arzuluyorsan zaten onunla olmana yani kim tutuyor seni diye düşünüyorum.
Boracığım onun ismi şark kurnazlığı. Hem pastam dursun hem karnım doysun gibi gibi deyimleri de var yani.
Bu bir gönül esintisi mi yoksa bir şey mi hissediyorum anlayana kadar biraz böyle ikisini de oyalayayım diye başlıyor. Sonra oyalana oyalana oralara kadar gidiyor. Yakalanana kadar gidiyor diyeyim, oyalaya oyalaya.
Yani dediğim gibi çok o insan çok olamadım ama tabii ki ilişkim olmadığı sıralardaki muhabbetlerim, olaylarım birçok yaşıtıma göre daha rahattı diyebilirim aslında. Bunlar da bir süre sonra artık şey gibi geliyor ya, loop yani, hani çok da bir şey değişmiyor. Ne aradığınızla da biraz doğru orantılı. Ben artık biraz daha sakinlik, huzur galiba arıyorum hayatımın her alanında.
Ay herkes emekli oldu ya. Hepimiz emekli evet olduk bildiğin. Ya. Emekliyiz artık ya. Bakış açımız hepimizin böyle.
Galiba ama aslında yaşlanıyoruz.
Yaşlanıyoruzun dışında biraz da bilinç seviyesi de artıyor olması güzel bir şey. Yani bizim etrafımıza konuştuğumuz ya da gerçekten kanepesine ışınlandığımız tüm dostlarımız için söylüyorum. Yani herkes bir daha böyle farkında yaşıyor ve bu çok güzel bir şey. Çünkü arıyoruz Melda ile ya bir Playboy ile şöyle güzel bir podcast çekelim. Yok bir Playboy karşımıza çıkmıyor.
Her yer Playboy dolu, bize hiçbir Playboy çıkmıyor. Neyse gerçek bir Playboy bulacağım.
Çok üzülüyorum.
Bir tane bir Playboy bulacağız. Ne yapıyor şu an? Karantinada yalnızsa falan. Biz bunları merak ediyoruz yani.
Sixpack'inin arasından bulun. Böyle zencefil döken, karantinada C vitamini içen tipler var.
Biskolata erkekleri falan. Onlar neredeler yani?
Valla karantinada kazananlar Playboy'lar olmadı. Tek eşli, düzgün ilişkisini yaşayanlar oldu. Gördüğümüz
tek
kadarıyla.
Tek başına kalırdık vallahi evde hepimiz.
Gerçekten bu süreç Playboy'lara hiç yaramadı. Bu sürecin kazananı kesinlikle tek eşliler.
Arkadaşlar tek eşlilik kazanacak. Niye güldün Melda'cığım buna bu kadar?
Sizin sessiz kalmanıza güldüm. Hiçbiriniz bu fikre inanmadınız galiba. Playboy'lar izolasyon affetmiyordur bence ya.
Ben ya bir şey diyeceğim. İnsanlığın doğasına aykırı olduğunu hani monogaminin birçok belgeselde izliyoruz. Şimdi öyle bir gerçek de var. Yani tek eşlilik insan doğasında çok da uygun bir format değil aslında baktığında ama ehlileştik mi artık ne olduysak.
Yani ben de öyle çok büyük büyük iddialı konuşmak istemiyorum. Şimdi başından beri de biraz öyle gittim ama hani hayat ve süreç nasıl gerektiriyorsa bir de öyle oluyor ya her şey. Çok da büyük konuşmamak lazım galiba.
Biliyorsun Boracığım, bu kayıtlar sonsuza kadar kalacak. Bir kere söyledin. Bir daha asla bundan dönemezsin.
Spotify'dasın.
Artık sen akıllı uslu olacaksın.
Bunun gerginliğiyle yaşıyorum zaten evet. Bir sürü.
Spotify'da kaydı var.
Senin gelecekteki kız arkadaşların, şimdiki kız arkadaşını yanlış anlamamasını rica ederek söylüyorum. Belki de bu kaydı dinleyip senin hakkında ne kadar düzgün çocuk deyip seninle birlikte olacaklar. Artık bu vebali kaldıramayız. İyi olmak zorundasın.
Değişemez miyim bu saatten sonra diyorsun?
Değişmek istiyorsan biraz onlardan konuşalım. Ne yapayım?
Dark side istiyorsun.
Ya şimdi az önce de söylediğim gibi o rolleri yıllarca oynayan benim. Dolayısıyla muhakkak ki bir şeyler kapmışımdır karakterlerimden diye düşünüyorum.
Tabii canım işlemiştir belki de kanına.
Dark Side'ım da Dark Side bu arada ya. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani bu kadar böyle kibar, naif, hani şimdi insan kandırıyormuş gibi hissediyorum kendimi.
Bedim bestir mi diyorsun yani? Böyle hani bazen evet. Olur ya bazı insanların böyle ters tarafına denk gelirse
tersin pistir.
Yani gerçekten yanımda olmak istemezsiniz o anlarda. Kimse istemez. Ben bile istemiyorum.
Sık sık sinirlenenlerden misin? Nadir sinirlenen ama mangalda köz bırakmayanlardan mısın?
İkinci denim ne yazık ki. Yani sık sık sinirlenmemeye çalışıyorum artık. Eskiden tabii gençliğin de verdiği o ateş ve coşkuyla biraz daha kolay parlayan bir adamdım ama sakin olmam gerektiğini öğrendim. Çünkü herkese zarar yani, hem çevreye hem kendime.
Ben şimdi şu Instagram'daki filtreler var ya, şöyle kafanın üstünde dönüyor ve senin işte atıyorum libido metreni ölçüyor falan filan. Ben şimdi senin böyle üstünde bir şey döndürüyorum ve şiddet metreni ölçeceğim.
Tamam.
Hiç telefonunu kırdın mı?
Kırdım ama çok uzun zaman önce ya.
Yani işte yakın Dark Side'ı bulduk. Dark Side'ı bulduk.
Telefon, kumanda, PlayStation kolu, bunlar hep kırılıp onarılan.
Kırıldı mı?
Yenisi alınan şeyler evet.
Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senin çene yapından belli. Böyle çenesi olanlar genel telefon fırlatıyor bak.
Yani gözüm döndüğü zaman evet ya, ama işte hani o insan olmak istemediğime karar verdim birkaç zamandır ve hani olacağım anlarda da kendime bunu hatırlatmaya gayret ediyorum. Gayret ediyorum.
Yani şöyle de bir şey var. Ben de mesela hiç öyle bir insan değilim. Hayatımda daha yani hiçbir evet. şey kırmadım. Ne bileyim yani sesim bile çok yükselmiyor yani. Ve çok uğraşıyorum hani sinirleneyim de bir bağırayım bir şey yapayım falan. Bunun üzerine çalışıyorum. Bu tarafı da kötü çocuklar. Ya bu da güzel
sinirleri
bir şey değil yani.
Sinirleri alınmış gibi ya. Sinirleri alınmış gibi. Gerçekten bazen ben onun yerine daha çok sinirleniyorum.
Dinleyicileriniz yani, tabii sizlerin tiplerine sanıyorum ki vakıf değiller ama sende hep böyle arkasını dönüp küsüp gidecek tip var.
Ben mi?
Leyla'da mı?
Leyla'da.
Ya bilmiyorum ya olabilir ama yani yükselemiyorum.
Leyla pasif agresif.
Aynen. Küsüp hiç konuşmazmış gibi geliyor böyle 3 ay falan. Küstü mü küsermiş gibi geliyor.
Ya benim bedimde o.
Ziyade yok sayar.
O daha kötü bir şey. Bu arada karşındakini delirtmek istiyorsan o telefonu kırmayacaksın. Bak arkadaşlar bu da önemli bir şey yani. Sadece bakın o daha da sinirlendiriyor. Daha da sinirlendiriyor. Muhtemelen sen de belki de karşında böyle bir insan olduğu için o telefonları kırmış olabilirsin.
Hangimiz kırmadık ki zamanında? Yani ya öyle de düşünelim birazcık.
Ben şimdi telefon kırmış izlenimi yaratmış olabilirim kendime. Ben hiç telefon kırmadım. Ben pahalı şeyleri kırmam arkadaşlar. Ben ne o an masanın üstündeki en yerine konulabilir şey neyse
mum.
Onu kırarım. Kül tablası mesela bak kül tablası kırın. Burada da herkese tavsiyemdir.
Ben de itiraf edeyim o zaman telefonunu şöyle kırmışımdır. Ben de hep koltuğa falan fırlatırım yani hep böyle sekmeyeceğine ya da sert bir yere vurmayacağına emin olduğum bir yere fırlatırım. En fazla oradan sekip kırılmıştır kırıldığı anlamda. Hani orada yani, bile tam sinirlenemiyorum yani böyle koltuğa yavaşça ama atıyorum yani attım mı attım.
Hiçbir zaman hayatımda yarın yokmuşçasına yaşayamadım ya. Gerçekten bak bu yarın yokmuşçasına yaşamak da bir insan hayatında edinebileceği bir konfor.
Tabii,
ben
tabii,
de
tabii.
O yok. Ben tabii. Yarını düşünmekten helak olanlardanım.
Ben yapamıyorum onu ya.
Yarını düşünmekten şiddetimi, sinirimi bile yaşayamıyorum. Bu çok zavallı bir şey. Bunu atlatmamız lazım.
Şeyi de merak ediyoruz. Korona olmasa şu anda nerede olacaktın? Nasıl bir hayatın olacaktı?
Muhtemelen sette ve çalışıyor olacaktım. İşe başladım. Dolayısıyla sık sık sete gidiyorum haftanın birçok günü. Muhtemelen şu anda da sette çalışıyor olacaktım ama hazır konusu açılmışken istiyorsan biraz da oradan...
Evet yani evet.
Biz de Türkiye'de diziyi evden çekenlere katılıyoruz ve Tutunamayanlar dizisini evlerimizden çekeceğiz. İlk online dizilerden biri olacağız biz de bu anlamda.
Süper. Evden çalışan bir oyuncu daha. Deniz Cengiz'le çektiğimiz bölümde Deniz'le de bahsetmiştik. Sen neler yaşıyorsun? Nasıl çekiyorsun evden? Başladı mı çekim süreçleri?
Biz henüz tekniği hazırlama aşamasındayız. Daha henüz başlamadı ama sanıyorum yine yönetmenimizin FaceTime'la vesaireyle vereceği direktifler doğrultusunda oynayacağız diye düşünüyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum çünkü daha önce dünyada bilmiyorum. Gerçekten evinden oyunculuk yapan meslektaşım var mı? İşte yeni bu Gülse Birsel'in işiyle beraber
evet.
Sizin de konuğunuz olan Denizler'in Jet Sosyete ekibi sanıyorum bunu yaptı. Heyecanlıyım ne olacak hiç bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl.
Biz de heyecanlıyız. Biz de heyecanlıyız.
Evet tabii canım. Yani nasıl oluyor? Bir şey olacak? Gerçekten bu arada trailerını ben izledim. Jet Sosyete'nin gerçekten çok komik. Bakar kendisine izleyeceğim. Yani çok heyecan verici. Yani çağın geldiği bu nokta. Evden oyunculuk yapılıyor ya. Size de rahat yok bu arada. Yani resmen size rahat yok. Evden de çekeceksin. Orada nasıl bir rolün var peki?
Tutunamayanlarda ilk kez gerçi yine kötü karakterim. Ama bu sefer biraz daha böyle obsesif bir doktoru oynuyorum. Atıyorum insanlarla sahnelerimde sürekli saçlarını düzeltiyorum. Simetrik durmalarına özen gösteriyorum falan.
Takıntıların böyle var mı peki gerçek hayatta?
Takıntılı olan bir karakter. Ben birazcık simetrik konusunda galiba şeyim, bir tık takıntılıyım. Yani evimdeki şeylerin de nizami olmasına özen gösteririm. Yani iki tane tablo asılıysa muhtemelen onlar suyunda duruyordur. Onu kontrol ederim.
Böyle suyunda ufak takıntılarım yolunda. Vardır.
Evet, suyunda her şey yolundadır umarım. Sizde de.
Güneş yerinde her şey yolunda demek çok isterdik ama.
Evet. O kadar değil evet.
Peki şu anda bir anda uyanıyorsun parmağımı şıplatıyorum ve aslında korona diye bir şey yokmuş. Kapıdan istediğin gibi çıkıp istediğin yere gidebilirsin. Nereye gidiyorsun?
Ben kuvvetle muhtemel Foça'ya giderim. Sakin sakin böyle deniz kenarında sörfümü yaparım. İki tane biramı içerim deniz kenarında misler gibi.
Biz emekliler böyle seviyoruz zaten. Herkes biliyor.
Evet evet biliyorsunuz ruhu ölenler olarak.
Hayır ya Foça'nın da gerçekten yeri bambaşka.
Benim için de hep öyledir. Zaten çocukluğumdan beri de çok sık gittiğim bir yerdir. Yılbaşları, bayramlar, seyranlar hep iki günlük aram olsun poçaya kaçar.
Peki bu süreçte zaman geçirmek için bize tavsiye edeceğin bir oyun, bir application, dijital bir keşif, önerebileceğin kanepedeki insanlara bir yol var mı?
Birçok müze internet sitelerinde şu anda sanal olarak gezebiliyorsunuz. Louvre, New York Müzesi vesaire gibi birçok contemporary'yi de aynı şekilde gezebiliyorsunuz. Ben sesli kitaba, radyo tiyatrosuna ve podcastlere de zaten halihazırda çok meraklı biriyim. Yatarken onlarsız uyuyamıyorum. Dolayısıyla eğer hala dinlemeyenler varsa YouTube'da sınırsız sesli kitap, radyo tiyatrosu eskilerden var. Bunları tavsiye edebilirim. How I Met Your Mother diye bir dizi çıkmış. Bilmem duydunuz mu falan.
Öyle mi?
Ya, izlemediyseniz ona bakın.
7. kere tamamladım.
Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Diyorum ya böyle hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Onun için ben mesela South Park izliyorum. Belki 1550. defa. Eminim sen de How I Met Your Mother'ı o minvalde söylüyorsun. Böyle daha önce izlediğin ama geçmişte kalmış şeyleri izlemek için de iyi bir zaman yani şu anda.
Tabii How I Met Your Mother için şakası elbette. Ben de o tatta BoJack Horseman'a büyük sarmış durumdayım. Oyuncu bir atın hikayesi Netflix'te.
Evet.
Eğer izlemeyenler varsa çok keyifli bir at kendisi. bana da arkadaşlarım BoJack demeye başladı. Bora Cengiz. BoJack Human Being diye seslenen arkadaşlarım var. Güzel
dizi. O zaman sana Big Mouth'u da tavsiye ediyorum. Eğer o da o film minvalde. Seviyorsan Big Mouth inanılmaz güzel. Keşke yeni sezonu gelse.
Denk geldim birkaç kere ama izlememiştim. İzleyeceğim. Sizlerin nasıl geçiyor bu karantina süreci? Yani bir tane de konuğunuz size sordu mu? Siz iyi misiniz ya diye.
Ya.
Vallahi evet. Sordular sağ olsunlar ama tabii her hafta başka bir kafaya geçiyoruz. Evet. Yani 4. hafta benim için ev temizlemek, yemek yapmak, yer silmek, işte podcast çekmek, editlemek falan gibi mesailerle dolu geçti. Hiç kendimi karantinada hissetmedim açıkçası. Hep yapmam gereken bir şey vardı bu süreçte. Sen ne yapıyorsun Leyla?
Benim de sana çok benziyor. Diğer taraftan podcast gerçekten orada yani haftada 3 yayında olduğumuz için hakikaten o ayrı bir mesai alıyor ama ben 4. haftada açıkça söylemek gerekiyorsa biraz zorlandım. Yani 4. haftanın ben daha pozitif hep bütün yayınlarımızı dinleyenler bilirler. Hep böyle her şey çok güzel olacak falan ama arada düşüyor insan gerçekten. Bana 4. haftada bir geldi bu ama eminim geçecektir. Çünkü bu da Fatih'in de söylediği gibi Fatih Özkan'ın neyse onu yaşayacağız bu süreçte. İşte yani içimizden bağırmak çağırmak geliyorsa onu yapacağız. Ben de biraz o noktadayım şu anda. Tatsızım biraz Merdan'ın canını okuyorum. Kendisine buradan yine gerçekten beni hoş gördüğü için teşekkür etmek istiyorum.
Seni seviyorum Leyla'm. Seni seviyorum.
Hepimizin böyle zamanları yani normal zamanlarda da oluyor. Yani baktığında aslında hani yani 4. haftada 5. haftada bir şekilde bunları yaşıyor olmamız aslında çok da ilginç değil. Çünkü normal hayat devam ederken bu korona olmasaydı da mutlaka yükselecek bir şey bulacaktık yani. O değil, bu değil. İlla ki işte ne bileyim işe gideceksin, ona sinirleneceksin, trafikte birine yükseleceksin. Ya illa bir şey olacaktı. O yüzden bence bu duygularda normal. Çok da kendimizi bastırmamamız gerekiyor.
Ya bir de 4. haftada benim Instagram'da da bir gözlemim oldu. İnsanlar bu challenge'dır, şudur budur işlerinde bir sakinleştiler sanki. Herkes biraz daha kabuğuna çekildi. Ekmek yapan 3-5 kişi tabii hala var. Ama nispeten daha da azaldı gibi görüyorum. İnsanlar biraz kendi içine döndü gibi bir hissiyata kapıldım.
Bir yerden sonra zaten buna mecburlardı. Galiba işte bu da bu zaman diliminden kendimize çıkaracağımız nadir güzel şeylerden. Yani herkesin bir tık daha içine dönmesi, o kafa sesini dinlemesi. Tabii birçoğu da şey için yapıyor yani bunu ne yazık ki işte ekmek yapayım da paylaşayım diye yapıyor. Aslında belki o ekmeği birçoğu sonra yemiyor bile ama. Olsun. Yine de insanlar bir şeyler öğreniyor. Bir şeylere...
Martılara versinler.
Düşünüyorum. Evet. Bir sürü aç martı var dışarıda. Ekmek bekleyen. Aç.
Martılar. O ekmekler bir yere yar olsun.
Martılar yeşil tatlı bir bahar.
Ya sen bilmiyorum biliyor musun ama...
Biliyorum. Boracığım, evet. Sürekli şarkıya bağlıyor.
Merda'nın. Evet. Bu haftaki şarkısı da bu.
Ya. Ay gerçekten Boracığım çok tatlısın. Demin şey dedin, uyurken podcast dinliyorum dedim. Ben de buradan bizi uyurken dinleyen bütün podcasterlara sevgilerimi yolluyorum. Tatlı rüyalar diliyorum.
Evet bizi... şimdi o telefonu yavaşça yere bıraksınlar ve derin uykuya doğru kapatsınlar diyelim.
Ya rüyalar nasıl gidiyor sizde? Ne rüyalar görüyorsunuz?
post apokaliptik rüyalar görüyorum. Nasıl diyecek olursan dark rüyalar, fazlasıyla karamsar rüyalar. Tabii ki bilinçaltımızdan kaynaklanıyor. Çok da büyütmemek lazım diye düşünüyorum ama o kadar çok bilgi kirliliği, kötü haber, ölüm, yani tabii ne kadar sakin ve metanetli kalmaya çalışırsak bir yandan da bilinçaltımız o kadar etkileniyor ister istemez. Meditasyon falan yapıyor musunuz?
Yani bu aralar aslında meditasyon yapamıyorum.
Asla ben yapıyorum ya. Ben
uzaklaşamıyorum.
Çünkü hani gerçekten orada zihni bir süreçte olsa en azından askıya alıyor olabilmek insanı rahatlatıyor. Yani o biraz böyle küçük bir reset atmak gibi geliyor. Yani 10 saniye de olsa 20 saniye de olsa bunun şeyi yok, gerçekten bir küçük bir içine çekilmek gerekiyor. Çünkü başka türlü korunamayacağız. Çünkü dünyanın üzerinde Baran'ın da dediği gibi çok kötü bir enerji var baktığında. Yani gündem çok kötü ve tüm dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla bunları yaşamamız da çok normal. Arada bir reset atsak çok iyi. Meditasyon içinde bayağı şeyler var. Online klaslar vesaire. Tüm dünyadan yani bağlanabiliyorsun. Çok çılgın. Çılgınca değil mi ya?
Meditasyon yapabiliyorum ama medite olamıyorum daha doğrusu. Yani
yine odak sıkıntısıyla ilgili.
Çok güzel yayınlar var ama gerçekten bu korona sürecinde bir sağlık çalışanının çocuğu olarak başka bir şeyle mücadele ediyorum kendi içimde ve hani gerçekten odaklanamıyorum. Sadece podcast beni bunlardan uzaklaştırıyor. Onun için size bol bol bol bol bol bölümler çekeceğiz galiba bu süreçte. Ama gerçekten çok iyi meditasyon sınıfları var. Takip etmeye değer. Belki siz başarabilirsiniz. Kanepedekiler deneyin en azından. Bugüne kadar denememiş olanlara deneme fırsatı bu zaman dilimi. Uçsuz bucaksız bir zaman.
Ben mesela şöyle bir şey yapmaya başladım karantinada artık ikinci haftadan sonra. Her hafta yeni bir konuyla alakalı bir şey araştırayım. Yani daha önceden ilgimi çekmeyen, biraz üzerine kurcalayayım, biraz bir şeyler yapayım. Yani biraz daha oraları genişletmeye çalışıyorum ki belki gerçekten yeteneğim olan ya da beni mutlu edebilecek herhangi bir şey var ve benim bunları denemeye fırsatım olmadı. Çünkü çok yoğunuz. Her zaman çok yoğunduk. Ve bundan sonra da bu iş bittikten sonra yoğun olmaya devam edeceğiz. En azından bu arada ben böyle kendime kişisel bir KPI koydum. Her hafta yeni bir şeyi böyle bir kurcalama gibi. O mesela önerebileceğim bir şey olabilir.
Bu hafta ne kurcaladın?
Bu hafta bizim bu programı editlerken kullandığımız Adobe programını kullanıyoruz biz. Neyse verdik parasını ya. Adobe programı da kullanıyoruz yani kanepedeyiz
helal
olarak. Bunu
size
hak ettiğimizi düşünüyoruz. Hiç crackleyelim bilmem ne falan yok. Biz bu işi ciddiye alıyoruz diye. Normalde sadece ses editini kullanırken farklı farklı onu tabii biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsanız Adobe'un birçok uygulaması var. Biraz onları kurcalamaya başladım. Aslında normalde hiç işim değil ama biliyor olmak hoşuma gitti açıkçası.
Ne güzel, evet. Kendine bir şey katmışsın sen de bu anlamda.
Değişik sunum teknikleri geliştirdi Leyla. Destekliyoruz kanepecek. Çünkü kanepedeyiz için de güzel görseller geliyor Leyla'dan.
Kanepedeyiz alakalı evet güzel programlarımız, planlarımız, her şeyimiz devam edecek. Bakalım nereye evrileceğiz ama biz açıkçası çok eğleniyoruz da yani. Hani şu anda mesela seninle tanışmış olduk, senin kanepene gelmiş olduk. Hani bambaşka insanlarla bir arada olmak, onların kanepesine mesela Bora tam düşündüğümüzün aksine inanılmaz beyefendi, inanılmaz oturaklı.
Yani hani
kızım olsa alayım falan dediğim ama başı da bağlı. Yani hani artık o noktada bizi şaşırtan bir şey oldu ve bunu da bir sürü şu anda kanepedeyizi dinleyen birçok kişi de duymuş görmüş oluyor. Çok da samimi bir sohbet. Yani o yüzden bunlar bence çok değerli şeyler şu anda.
Tabii bu süreçlerde üretilen şeyler de gelecekte kalacak. Yani bu podcast bundan belki de 20 sene sonra dinlendiğinde insanların bu karantina sürecindeki insanların psikolojisini analiz etmesi, anlaması için de aslında tarihe bir not olarak bu ses kayıtlarını bırakıyor olmanız harika. Sizi de tebrik ediyorum bu anlamda. Ben sizle tanıştıktan sonra birkaç bölümünüzü dinledim. Hakan Hepcanlı olanını da dinledim en son. Çok keyifli podcastler yapıyorsunuz.
Umarım çok teşekkür ederiz.
Karşımıza çıkarsınız. Daha Spotify'da daha yukarı sıralarda görürüz sizi.
Bizi dinleyenlerden destek isteyelim o zaman bu podcastimizde. Bizi dinleyen herkes lütfen bizi Spotify'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve en az iki tane hoşuna gideceğini düşündüğünüz arkadaşınızla paylaşmanızı rica ediyoruz o zaman.
Melda'dan şey çıktı kanepe tarikatına.
Bütün
bu podcast'i 11 kişiye mail atın ve 22 gün içinde olacakları
Siz görün.
İzleyin. Evet, izleyin.
Çok iyi. Biliyorsunuz biz modern cadılarız.
Aynen. Modern cadı diye bir bölümümüz daha var. Onu da öneririz. Çok ilginç. Doğayla.
Nasıl iyi yapılır?
Çünkü bereket büyüsü ama. Bereketimiz artsın diye.
Pozitif şeyler, anladım.
Tabii canım.
Gerçi korona öncesi çektiğimiz son podcast Sokaklar mı Kanepeler mi bölümüydü. Emirhan Paralı ile çektik. Kendisi sokakları savunurken biz kanepeleri savunduk ve ardından bütün dünya kanepelerine hapsoldu. Ama bizimle alakası yok. Bizimle alakası yok.
Belki de vardır.
Mı acaba?
Yani bize bu bölümü gönderenler oldu falan, yani bundan sonra bu mu olacaktı diye. Bilemezsiniz. Bilmiyoruz. Bazı daha üstü şeylerin olduğu da kesin.
Boracığım, gerçekten seni tanıdığıma çok sevindim. Çünkü 21. yüzyılda hem popüler, hem yakışıklı, hem beyefendi, hem düzgün, hem akıllı, hem karakterli biriyle tanışmak çok zor.
Ve hala tanışmış değiliz mi diyorsun?
Asla bu etiketi kabul etmiyor yalnız, bakın. Bu imajı çizdim ama bu etiketi asla kabul etmiyor.
Ya şimdi tabii... Herkes ister ki göründüğü gibi olsun ya da olduğu gibi görünsün. Bunun bir arasını bulmuş durumdayım ben de. Tabii ki birazcık daha anlattığımdan fırlama bir adamım konuştuğumdan, ama sizin gibi iki kibar hanımefendi karşısında nasıl olur da playboy olunur.
Ya çok naz. Bak şimdi bunu söyleyen birisi, bir şey söyleyeceğim. Bunu söyleyen birisi bir kere profesyonel playboy'dur. Bizi kandıramazsın. Biz çok gördük bunları.
Bir de şöyle bir şey var. Bizim gibi kibar iki bayanın karşısına çok playboy çıktı yani bugüne kadar da.
Ya.
Sevgilileriyle dinlemeyecek oldukları için rahat konuşmuştur onlar.
Evet, bu bölümü de sevgilinle dinleyeceksin. O zaman ona söylemek istediğin bir şey var mı buradan?
Buralara doğru uyumuş oluruz.
Çok teşekkür ediyoruz Boracığım, kanepemize geldiğin
için. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifliydi. Ben de Melda'ya katılıyorum. Seninle tanıştığım için ben de ayrıca çok mutlu oldum. Umuyorum bu günler bittiğinde bir noktada 3 boyutlu olarak da tanışma fırsatı bulabiliriz. Kim bilir? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Bye bye.